Ayrım 31. Bir gün. David Nichols. Sayfa 491. 15 Temmuz 2005. Selam Dexter. Umarım yazmam senin için bir sakıncası yoktur. Bunu yapmak delilik, öyle değil mi? İnternet çağında mektup yazmak. Ama böylesi daha uygun olur gibi geldi bana. Oturup bugüne anlamlandırmak için bir şey yapmak istedim ve mektup yazmak en iyi şeymiş gibi göründü. Nasılsın ve nasıl dayanıyorsun? Alma töreninde kısaca konuşmuştuk ama o günün senin için ne kadar güç oldu? O kadar belliydi ki fazla kurcalamak istemedim. Acımasızlık da değil mi? Bütün gün Emma'yı düşünüyorum. Senin de aynı durumda olduğundan emin. Kendimi devamlı onu düşünürken yakalıyorum. Ama bugün özellikle daha zor ve senin için de zor olduğunu sanıyorum. Ama düşüncelerimi sana iki satırda yazmak istedim. İşte başlıyor. Yıllar önce Emma beni terk ettiğinde hayatımın paramparça olduğunu düşünmüştüm ve birkaç yılda öyle oldu. Açık söylemek gerekirse, o zamanlar biraz keçileri kaçırdığımı düşünüyorum ama sonra çalıştığım yerde o kızla tanıştım ve ilk randevumuzda onu kendi stand-up gösterimi izlemeye götürdüm. Daha sonra söyleyeceklerini yanlış anlamamanı ama çok kötü bir komedyen olduğumu, yapacağım en isabetli şeyin bu işi bırakmak ve kendim olmak olduğunu söyledi. İşte o anda ona aşık oldum ve şimdi 4 yıllık evliyiz. 3 tane de harika çocuğumuz var. Her yıl için bir çocuk. Gelişmekte olan bir kentte, Tonton'da aileme yakın oturuyoruz. Bedava bebek bakıcılığı. Şimdi büyük bir sigorta şirketinde müşteri araştırma bölümünde çalışıyorum. Kuşkusuz bu iş sana biraz sıkıcı gelecektir ama ben iyiyim ve gerçekten mutluyuz. Bütün bunlara bakınca kendimi gerçekten mutlu hissediyorum. Çocuklarımızın biri erkek, ikisi kız. Senin de çocuğun olduğunu biliyorum. İnsanı öldürüyorlar, değil mi? İyi ama bütün bunları sana neden anlatıyorum? Seninle asla sıkı dost olmadık ve muhtemelen benim ne yaptığım da umurunda değildir. Ama anlatmamın nedeni de bu zaten. Emma beni terk ettikten sonra artık bittim diye düşündüm. Ama öyle olmadı. Çünkü Jackie ile karımla tanıştım. Şimdi sen de Emma'yı kaybettin. Onu geri getiremezsin. Hiçbirimiz yapamayız bunu ama sana pes etmemeni söylemek istiyorum yalnızca. Emma seni her zaman çok çok fazla sevdi. Bu durum benim uzun yıllar büyük bir acı ve kıskançlıkla boğuşmama sebep oldu. Telefon konuşmalarınızı dinler, partilerde sizi izlerdim ve seninle birlikteyken benimle hiç olmadığı gibi parlar, ışıldardı. Bir gün o dışarıdayken not defterlerini okuduğumu söylemeye utanıyorum. Bu defterler seninle, arkadaşlığınızla doluydu ve ben buna katlanamıyordum. Açık konuşalım dostum, onu hak etmediğimi düşünüyordum ama şimdi ikimizin de onu gerçekten hak etmediğimizi düşünüyorum. O, ikimizin de tanıdığı en zeki, en nazik, en eğlenceli, en hakikatli insan olmaya devam edecek ve onun artık olmaması gerçeği hiç adil değil. Yani dediğim gibi senin onu hak etmediğini düşünüyordum ama Emma ile kısa bir görüşmemizden bütün bunların değiştiğini öğrendim. Eskiden bir pisliktin ama sonradan değişmiştin. Bir pislik değildin artık ve yıllar sonra nihayet bir araya geldiğinizi ve onu çok ama çok mutlu ettiğini biliyorum. Işıldıyordu, öyle değil mi? Bütün ışıltısıyla parlıyordu. Bunun için sana teşekkür etmek istiyorum ve bir dostum, hayatının geri kalanında iyi şanslar diliyorum. Mektup biraz ağlamaklı olmaya başladıysa özür dilerim. Bu tür yıl dönümleri hepimiz için zor, ailesi ve senin için bilhassa. Ama bu tarihten nefret ediyorum ve her zaman da edeceğim. Bugün düşüncelerim seninle olacak. Muhteşem bir kızın olduğunu biliyorum ve biraz olsun onunla avunmanı diliyorum. Neyse, artık bitirmem lazım. Mutlu ol, iyi ol ve yaşamaya devam et. Hayatı bütün bu saçmalıklarıyla kabullen. Emma'nın da arzu edeceği şey buydu sanırım. En iyi dileklerimle ya da gerekirse sevgilerimle sanırım. Ian Whitehead. Dexter, beni duyuyor musun? Ah tanrım, ne yaptın sen? Beni duyuyor musun Dex? Gözlerini aç. Açıyor musun? Uyandığında Sylvie orada duruyor. Nasıl olduysa kendi evinde kanepeyle sehpanın arasında sıkışmış yerde yatıyor. Sylvie beceriksizce başında dikilmiş, onu bu dar yerden çekip çıkarmaya, oturtmaya çalışıyor. Giysileri ıslak ve pis kokuyor. Uykusunda kusmuş olduğunu fark ediyor. Korkmuş ve utanmış durumda ama Silvi oflayıp puflayarak onu koltuk altlarından tutup kaldırmaya çalışırken kıpırdayacak gücü bulamıyor kendinde. "Aa Silvi," diyor ona yardımcı olmaya çalışarak. "Özür dilerim, yine mahvettim." "Sadece dik otur, hatırım için, oldu mu tatlım?" "Mahvoldum Silvi, mahvoldum." "İyileşeceksin, sadece uyumaya ihtiyacım var, hepsi bu." "Ah, ağlama Dexter." "Beni dinle, dinliyor musun?" Silvi diz çöküp Dexter'ın yüzünü ellerinin arasına alıyor ve evlendiklerinden beri görmediği kadar şefkatle ona bakıyor. "Şimdi seni temizleyip yatağa yatıracağız, uyuyacaksın, tamam mı?" Silvi'nin arkasına göz atınca kapının girişinde endişeyle gezinen birini görüyor, kızı. İnliyor ve utancından o kadar güçlü bir sancı hissediyor ki tekrar kusacağını sanıyor. Silvi bakışlarını izliyor. "Jasmine, hayatım, lütfen diğer odada bekler misin?" diyor mümkün olduğunca ölçülü bir sesle. Baba kendini iyi hissetmiyor. Jasmine kıpırdamıyor. "Sana söyledim, yandaki odaya git," diyor Silvi. Sesindeki telaş artıyor. Dexter, Jasmine'i rahatlatmak için bir şeyler söylemek istiyor ama ağzı şişmiş ve yara içinde. Sözcükleri toparlayabilecek gücü görünmüyor. Yenik bir halde tekrar yatıyor. "Kıpırdama," diyor Silvi. "Olduğun yerde kal sadece. Kızını da alıp odadan çıkıyor." Dexter gözlerini kapatıyor, bekliyor. Bütün bunların geçmesi için dua ediyor. Salondan sesler geliyor, telefon görüşmeleri yapılıyor. Bundan sonra hatırladığı şey, bir arabanın arka koltuğunda, ekose bir battaniyenin altında rahatsız bir biçimde kıvrılmış olduğu oluyor. Battaniyeyi sıkıca sarıyor üzerine, sıcak havaya rağmen titremesini durduramıyor. Ve bunun, arabanın aşılmış döşemesinin kokusuyla birlikte, onu ailesiyle geçirdiği günleri hatırlatan eski piknik battaniyesi olduğunu fark ediyor. Başını güçlükle kaldırarak pencereden dışarı bakıyor. Otoyolda gidiyorlar. Radyoda Mozart çalıyor. Babasının kafasının arkasını, özenle taranmış gümüş grisi saçlarını görüyor. "Nereye gidiyoruz?" "Seni eve götürüyorum. Uyumaya devam et." Babası onu kaçırıyor. Bir an için tartışmayı düşünüyor. "Londra'ya geri götür beni. İyiyim ben. Çocuk değilim." Ama yüzüne değen deri koltuk sıcak, kıpırdayacak gücü yok. Tartışmaktan vazgeçiyor. Bir kez daha titriyor, battaniye çenesine kadar çekiyor ve uykuya dalıyor. Tekerleklerin büyük, azametli aile evinin çakıl taşlarında çıkardığı sesle uyanıyor. "Haydi bakalım," diyor babası kapıyı şoför gibi açarak. "Akşama çorba var," diyor ve arabanın anahtarlarını neşeyle havaya atarak eve doğru yürüyor. Anlaşılan anormal bir durum yokmuş gibi davranmaya karar vermiş ve Dexter bunun için ona minnet duyuyor. İki büklüm ve sarsak bir halde arabadan iniyor, piknik battaniyesini omzundan atıyor ve babasını takip ediyor. Alt kattaki küçük banyonun aynasında yüzünü inceliyor. Alt dudağı patlamış ve şişmiş, yüzünün bir tarafında kocaman sarımsı kahverengimsi bir çürük var. Omuzlarını yuvarlamaya çalışır ama sırtı açıyor. Kaslar gerilmiş ve yırtılmış. İrkilerek dilini inceliyor, yara içinde, yanlardan ısırılmış ve üzeri gri renkli bir şeyle kaplanmış. Dilinin ucunu dişlerinde gezdiriyor. Dişlerini hiç temizlemiyor bugünlerde ve kendi nefesinin kokusunun aynaya çarparak yansımasını duyabiliyor. Sanki içinde çürüyen bir şey varmış gibi pis bir koku. Burnunda ve yanaklarında çatlayan damarlar var. Geceleri her zaman, gündüzleri sık sık içtiği için oldukça kilo aldı. Suratı yüz yuvarlak, gözleri devamlı kırmızı ve çapaklı. Başını aynaya dayayıp nefes veriyor. Emma ile olduğu zamanlarda bazen Emma'nın ortalıkta dolaşmadığı bir hayatın nasıl olacağını merak ederdi. Öyle ürkütücü biçimde değil. Meraktan sadece, bütün aşıklar yapmaz mı bunu? Onsuz ne olacağını merak etmek. Cevap şimdi aynada. Bu kaybı ona bir tür trajik soyluluk bağışlamamış. Onu sadece aptallaştırıp bayağılaştırmıştı. Onsuz hiçbir değeri, meziyeti ve amacı yoktu. Pişmanlık ve utançla zehirlenmiş aşağılık, yalnız, orta yaşlı bir sarhoştu. Bu savalın istenmeyen bir anısı, eski karısının ve babasının onu soyup banyoya sokmaları geliyor aklına. 2 hafta sonra 41 yaşında olacak ve babası banyoya girmesine yardım ediyor. Neden sanki midesinin yıkanması için hastaneye götürmediler hemen? Bu çok daha onurlu olurdu. Babasının koridorda ablasıyla telefonla yüksek sesle konuştuğunu duyabiliyor. Küvetin kenarına oturuyor, kulak misafiri olmak için ayrıca bir çaba harcamaya gerek yok. Aslında duymamak imkansız. Evinin kapısını tekmeleyerek açmaya çalışırken komşuları uyandırmış. Komşular içeri sokmuşlar. Silvi yerde yatarken bulmuş. Epey içmiş gibi görünüyor. Hepsi bu. Birkaç yara bere. Kesinlikle bir fikrim yok. Her neyse temizledik. Sabaha bir şey kalmaz. Gelip bir merhaba demek ister misin? Dexter ablasının hayır demesi için dua ediyor banyoda. Görünüşe göre kardeşi de pek hevesli değil. Anlıyorum Kesi. Belki sabah bir telefon edersin ona, olur mu? Babasının gittiğinden emin olunca banyodan çıkıp mutfağa gidiyor sessizce. Tozlu büyük bir bardakla sıcak musluk suyu içiyor ve akşam güneşindeki bahçeyi seyrediyor. Yüzme havuzunun suyu çekilmiş ve mavi bir branda ile üzeri örtülmüş. Tenis kortu yıkık dökük ve otlarla kaplanmış. Mutfağın da ağır bir kokusu var. Büyük aile evinin odaları giderek birer birer kapatılmış. Babası şimdi sadece mutfağı, oturma odasını ve kendi yatak odasını kullanıyor. Ama bu bile onun için çok büyük hala. Ablası babasının bazen kanepede uyuduğunu söylüyor. Endişelenerek babalarına idare etmesi daha kolay bir yere, Oxford ya da Londra'da küçük bir daireye taşınmasını söylemeleri gerekirdi. Ama babası böyle bir şey duymak bile istemiyor. Sizin için sakıncası yoksa kendi evimde ölmek niyetindeyim, diyor. Karşı gelmek için fazlasıyla duygusal bir ifade bu. Daha iyi misin? Babası arkasında duruyor. Biraz. O ne? Dexter'ın elindeki bardağı işaret ediyor başıyla. Cin mi? Su yalnızca. Duyduğuma sevindim. Ne kadar özel bir durum olduğunu görünce bu akşam çorba içeriz diye düşündüm. Konserve çorba yapmayı becerebilir misin? Sanırım. Havaya iki kutu kaldırıyor. Etli Hint çorbası mı, kremalı tavuk mu? Böylece iki adam, bir çift dul, iki tas çorba kaynatmak için gereğinden gerçekten çok fazla karışıklık yaratarak küf kokulu koca mutfakta ayaklarını sürükleyerek dolaşıyorlar. Yalnız yaşamaya başladığından beri babasının beslenme biçiminin hırslı bir erkek izcinin beslenmesinden farkı yok. Fırında kuru fasulye, sosis, balık kroket, ayrıca jöle yaptığı bile oluyor. Salondaki telefon çalıyor. Sen bakar mısın diyor babası kendisi beyaz ekmek dilimlerinin üzerine tereyağı sürerken. Dexter tereddüt ediyor. Isırmaz seni Dexter. Dexter salona gidip telefonu açıyor. Arayan Silvi. Dexter merdivenlere oturuyor. Eski karısı artık yalnız yaşıyor. Kayyum'la ilişkisi Noel'den kısa zaman önce iyice çığırından çıkmıştı sonunda. Ortak mutsuzlukları ve Jasmine'i bundan koruma isteği onları garip biçimde birbirlerine yaklaştırmış ve evlendiklerinden beri ilk kez gerçekten dost olmuşlardı. Nasılsın? Aa, bilirsin biraz mahcup, özür dilerim olanlar için. Sorun değil. Babamla birlikte beni banyoya soktuğunuzu hatırlıyorum sanırım. Silvi gülüyor. Hiç tereddüt etmedi doğrusu. Daha önce görmediğim hiçbir şeyi yok dedi. Dexter gülümserken aynı anda irkiliyor. Jasmine iyi mi? Sanırım iyi, daha iyi olacak. Yemekten zehirlendiğini söyledim ona. Ben hallederim gerisini. Dediğim gibi çok üzgünüm. Olur böyle şeyler. Sadece bir daha asla ve asla yapma olur mu? Dexter, hayır, yani göreceğiz gibi şeyler geveliyor. Bir sessizlik oluyor. Gitmem gerek Silvi. Çorba yanıyor. Cumartesi akşamı görüşürüz, tamam mı? Görüşürüz, Jasmine sevgiler ve tekrar özür dilerim. Ahize'yi düzelttiğini işitiyor. Hepimiz seni seviyoruz, Dexter. Bunun için bir neden yok ki, diye mırıldanıyor sıkılarak. Evet, yok belki ama seviyoruz. Biraz sonra telefonu yerine bırakıp televizyonun karşısında seyreltilmiş limonlu arpa suyu içen babasına katılıyor. Çorba diz üzerinde yemeğe elverişli olması için altı keçeyle kaplanmış tepsilerde yeniyor. Dexter'ın belki de annesinin evde yapılmasına asla izin vermeyeceği bir şey olduğu için belli belirsiz moral bozucu bulduğu yeni bir buluş bu. Lav kadar sıcak çorba kesik dudağını yakıyor. Dilimlenmiş beyaz ekmeklere tereyağı düzgün sürülemediğinden parçalanıp macun renginde bir hamur haline gelmiş. Ama bulamaç gibi çorbanın içinde eriyen tereyağı tuhaf biçimde lezzetli oluyor ve televizyonda babasının yeni takıntılarından biri olan EastEnders'ı seyrederek yemeklerini yiyorlar. Jenerik geçerken tepsiyi yere koyuyor, uzaktan kumandanın ses düğmesine basıp televizyonun sesini kapatıyor ve dönüp Dexter'a bakıyor. Bu durum yıllık bir festivale dönüşüyor. Sen ne dersin? Henüz bilmiyorum. Biraz zaman geçiyor, sonra babası sesli kısık televizyona dönüyor. Üzgünüm, diyor Dexter. Ne için? Yani beni banyoya sokmak zorunda kaldın işte. Evet, senin için sakıncası yoksa bir daha yapmak istemem. Televizyonun sesi hala kapalıyken kanallar arasında gezinmeye başlıyor. Her neyse, yakında sen de aynısını benim için yapacaksın. Tanrım, umarım yapmam, diyor Dexter. Casey yapamaz mı? Babası gülümseyerek bakıyor. O kadar sıkı fıkı olmak istemem gerçekten. Sen? Ben de istemem. Tamam, bırak öyleyse. Şimdi yapabileceğin en iyi şeyin hayatını Emma hala hayattaymış gibi yaşamaya çalışmak olduğunu söylememe izin ver. Sen de bunun en iyisi olduğunu düşünmüyor musun? Yapabilir miyim bilmiyorum. Denemelisin. Uzaktan kumandaya uzanıyor. Son 10 yıldır benim ne yaptığımı sanıyorsun? Televizyonda aradığı programı buluyor ve iyice yerleşiyor iskemlesine. Aa işte The Bill. İngiliz polisiye TV dizisi. Aile fotoğraflarıyla dolu odada akşam aydınlığında birlikte televizyon seyrediyorlar ve Dexter utanmasına rağmen bir kez daha kendini sessizce ağlarken buluyor. Eliyle gözlerini kapamaya çalışıyor ama babası nefesini tutmaya çalıştığını fark ediyor ve ona dönüyor. Her şey yolunda mı? Özür dilerim diyor Dexter. Benim aşçılığımla ilgili değil, değil mi? Dexter gülerek burnunu çekiyor. Hala biraz sarhoşum galiba. Sorun değil diyor babası. Televizyondaki dizisine dönüyor. Bölüm 21. Arthur'un koltuğu. 15 Temmuz 1988 Cuma. Ranköyer Caddesi, Edinburgh. Dexter pis kokulu, döküntü banyoda duş alıp dün geceki gömleğini giydi. Ter ve sigara kokuyordu. Koku çıkmasın diye ceketini de üzerine giydi. İşaret parmağına biraz diş macunu sıkıp dişlerini fırçaladı. Mutfakta Truffaut'un duvar boyundaki yağlı Jules ve Jim afişinin altındaki Emma Morley ve Tilly Clique'e katıldı. Bağırsak burucu, iğrenç kahvaltılıklarını yerlerken soya serpilmiş esmer ekmek, bir tür karışık müsli, Jean Moreau tepelerinde gülerek onlara bakıyordu. Bu özel bir gün olduğu için Emma, içi her zaman çamur gibi görünen espresso makinesini temizlemişti ve ilk fincan yağlı siyah sıvı içtikten sonra Dexter kendini biraz daha iyi hissetmeye başladı. Emma'nın ev arkadaşının saçma sapan konuşmasını dinleyerek sessizce oturdu. Bir onur nişanesi gibi taşıdıkları kocaman gözlükleriyle komik bir tiyatro kumpanyası tarafından rehin alındığına dair tuhaf bir his vardı içinde. Belki de burada kalmaya devam etmek bir hataydı. Yatak odasından çıkmış olmak kesinlikle bir hataydı. Tiliklik burada otururken onu nasıl öpebilirdi? Kendi hesabına Emma, Tilly'nin varlığından giderek rahatsız olmaya başlamıştı. Hiç nezaket yok muydu bunda? Elini çenesine koymuş, orada oturuyor, saçlarıyla oynuyor, çay kaşığını emiyordu. Emma daha önce denemediği çilekli bir vücut losyonuyla duş yapma hatasını işlediği için şimdi meyvenin yoğurt gibi koktuğunun acı biçimde farkındaydı. Fena halde banyoya gidip bunu vücudundan kazımak istiyordu ama Dexter'ı Tilly ile yalnız bırakmaya cesaret edemiyordu. Emma'nın asıl istediği yatağa geri dönmek ve yeniden yarı çıplak olmaktı ama artık bunun için çok geçti. Tamamen ayılmışlardı. Buradan kurtulmak için içinde büyük bir istekle mezun hayatlarının ilk günde ne yapacaklarını sordu yüksek sesle. Bir haneye gidebiliriz diye öneride bulundu Dexter. Emma kusacak gibi inledi. Öğle yemeği dedi Tilly. Paramız yok. O zaman sinemaya gidelim mi? Dedi. Ben öderim. Bugün olmaz. Dışarısı çok güzel. Dışarıda olmalıyız. Tamam, sahile, North Berwick'e gidelim. Bu fikirle olduğu yerde büzüldü Emma. Bu onun önünde mayo giymek demekti ve o böyle bir ızdıraba dayanacak kadar güçlü değildi. Sahile gitmek istemiyorum. Peki, o zaman ne yapalım? Kral Arthur'un koltuğuna tırmanalım, dedi Tilly. Hiç denemedim, dedi Dexter sıradan bir şey söylermiş gibi. Kızların ikisi de şaşkınlıktan açılmış ağızlarıyla ona baktılar. Arthur'un koltuğuna hiç tırmanmadın mı? Yo, 4 yıldır Edinburgh'dasın ve hiç... Çok meşguldüm. Neyle? Dedi Tilly. Antropoloji eğitimiyle, dedi Emma ve iki kız kıkırdamaya başladılar. Tamam, o zaman gitmeliyiz, dedi Tilly ve Emma'nın gözleri uyarıyla parladı. Uygun ayakkabım yok, dedi Dexter. K2 zirvesi değil ya, sadece yüksek bir tepe. Bu ayakkabılarla tırmanamam. Gayet iyisin, zor bir şey değil. Takım elbiselerimle mi? Evet, piknik yapabiliriz. Ama Emma coşkunun azalmaya başladığını hissediyordu. Ta ki Tilly nihayet konuşana dek. Aslında siz bensiz gitseniz, benim yapacak işlerim var. Emma'nın gözleri ona döndü. Tilly'nin göz kırpışının sonunu yakaladı ve o anda yavaşça eğilip Tilly'yi öpebileceğini düşündü. Tamam, o zaman hadi gidelim, dedi Dexter. O da rahatlamıştı ve 15 dakika sonra dışarıda puslu bir Temmuz sabahındaydılar. Salisbury kayalıkları Ranköyer Caddesi'nin sonunda önlerinde yükseliyordu. Gerçekten tırmanacak mıyız oraya? Çocuk bile yapabilir. Bana güven. Nicholson Caddesi'ndeki süpermarketten piknik için alışveriş yaptılar. Her ikisi de bir alışveriş sepetini paylaşmanın ailevi ayiniyle bir parça huzursuz, her ikisi de seçimlerinde sıkılgandı. Zeytinler çok mu pahalı? Örnbrew almak eğlenceli mi? Şampanya almak gösterişçilik mi olur? Emma'nın ordu fazlası sırt çantasını malzemelerle doldurdular. Emma keyifli, Dexter sözüm ona entelektüel tavırlarla sonra birlikte Holyrood Park'a doğru yola çıktılar ve sonra dik kayalıklar boyunca tırmanış başladı. Dexter takım elbisesi ve kaygan pabuçlarıyla ter içinde, başı akşamki beyaz şaraptan ve sabahki kahveden zonklayarak dudağının kenarında bir sigarayla Emma'nın peşinden yürüyordu. Manzaranın görkemine kendini kaptıracağına gözlerini Emma'nın belini sıkı sıkı saran soluk mavi 501'in içindeki kıçına dikmişti. Çok çeviksin. Dağ keçisi gibiyim. Eskiden bayağı yürürdüm. Vahşi ve rüzgarlı bataklıklarda. Aşırı duygusaldım. Hayatım olmadan yaşayamam. Ruhum olmadan yaşayamam. Dexter yarım kulakla dinlerken Emma'nın bir yerden alıntı yaptığını tahmin ediyordu. Fakat omuz kemikleri arasında şekillenen, ter ve tişörtünün kayan yakasından görünen sütyen askısı dikkatini dağıtıyordu. Dün geceki yatakla ilgili anlık bir görüntü geçti gözünün önünden. Ama Emma sanki bu düşünceleri kafasından uzaklaştırması için uyarır gibi ona bakıyordu. Nasıl gidiyor Sherpa Tenzing? Nepalli dağcı, 1953 yılında Edmund Hillary ile birlikte Everest'e ilk çıkan insan. Gayet iyiyim. Şu ayakkabılar daha sağlam bassaydı. Başka derdim yok. Emma güldü. Komik olan ne? Daha önce sigara içerek yürüyüş yapan birini görmedim de. Başka ne yapabilirim ki? Manzaraya bakabilirsin. Manzara manzaradır. Shelley mi yoksa Wordsworth müydü bu? Shelley İngiliz şair 1792-1922. Wordsworth İngiliz şair 1770-1850. İçini çekerek durdu. Dexter ellerini dizlerine koydu. Tamam, güzel. Manzaraya bakacağım. Dönünce meclis binasını, kalenin kocaman gri kalıntıları altındaki eski kentin çan kulesini ve mazgallarını, sonra bunların arkasında Ford koyunu gördü. Dexter'ın hiçbir şeyden etkilenmemek gibi genel bir prensibi vardı ama bu kartpostallardan tanıdığı gerçekten büyüleyici bir manzaraydı. Bunu neden daha önce hiç görmediğine şaşırdı. Çok hoş, dedi ve daha neler olacağını merak ederek birlikte zirveye tırmanmaya devam ettiler. 31. ayrımın sonu sayfa 505.